Ayrım 62.
Mustafa Kemal Paşa ise bir dayanak aradığı için yabancı çevreler arasında İtalyanları da yoklamış, onlardan bir şeyler ummuştur. Türkiye'deki İtalyan işgali her yerde yumuşak olmuş, Türkler hoş tutulmaya ve kazanılmaya çalışılmıştır. Şüphesiz böyle hareket etmekle hem Anadolu'daki iktisadi çıkarlarını muhafaza etmeyi hem de Türklerin Yunanlılara karşı mücadelelerini kolaylaştırmayı düşünüyorlardı. Gerçekten İtalyan işgal bölgesinde Kuvayi Milliye kolaylıkla teşkilatlanabilmiş İtalyanlardan teşvik ve yardım görmüştür. İtalyanların kendi işgal bölgeleri içinde Türk halkına karşı davranışları özetle şu esaslara dayanmaktaydı. Yunan ve İngiliz düşmanlığı telkin etmek, İtalya'nın Türklere dost olduğuna herkesi inandırmak, köylülere iyi muamele etmek, alışveriş yaparken fazla para vermek, dispanserler açarak hastalara parasız bakmak, çocuklara şefkatli davranmak, çikolata ve hediyeler vermek, Yunan işgal bölgesinden gelen göçmenlere muhtaç halka yardım etmek, çadır, battaniye, yiyecek vererek, çiftçilere ve tüccarlara kredi vermek, bunun için Banco di Roma şubeler açmıştır, posta teşkilatı yapmak, okul açmak, gençler arasından ücretli askerler toplamak, Türk hükümet memurlarına, subay ve kumandanlara çay, kahve, şeker, kaşar peyniri gibi sıkıntısı çekilen yiyecek maddeleri ikram etmek, bozuk yolları yapmak, camileri tamir ettirmek. İtalyanlar Türklerle daima iyi geçinmeye, sevgi ve güvenlerini kazanmaya çalışmışlar ve bir İtalyan askeri öldürüldüğü zaman bile hadise çıkarmaktan çekinmişlerdir. İtalya, müttefikler arası siyasi faaliyette barış konferansında Türkiye'yi açıkça desteklemiştir. Consforza'nın 10 Ocak 1921'de Roma'da görüştüğü Yunan Başbakanına söylediği aşağıdaki sözler bunun canlı bir örneğidir. Yunanistan'ın iddialarından büyük ölçüde vazgeçmesi gerekir. Çünkü büyük devletlerden hiçbirisi Türkiye'ye barışı kabul ettirecek bir güçte değildir. Londra konferansına İstanbul hükümeti vasıtasıyla davet edilen Ankara hükümetinin doğrudan doğruya davetini İtalya sağlamıştır. Londra'da Consforza ile Büyük Millet Meclisi hükümeti, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey arasında bir anlaşma da yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu anlaşmayı kabul etmemiş ise de İtalya'nın Türkiye'ye karşı niyeti ve Anadolu'daki iddialarının azami ölçüsü bu anlaşmayla anlaşılmış oluyordu. İtalya'yı Türkiye'ye karşı yumuşak bir politika gütmeye ve nihayet sömürgeci heveslerden vazgeçirerek Anadolu'dan çekilmeye sevk eden sebep yalnız siyasi akımlar, komünizm ve faşizm gibi İtalya'nın bütün huzurunu kaçırmış bulunuyordu. Hükümet etmek imkansız hale gelmişti. Milli mücadele devresi içinde İtalya'da iki genel seçim yapılmış ve 4 hükümet değişmiştir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki iç istikrar sağlanmadıkça İtalya'nın güçlü bir dış politika gütmesi mümkün değildir. Bu gerçeklerden ayrı olarak Consforza gibileri gören politikacılar İtalya'yı yeni bir badireden kurtarmaya dikkat etmişler ve bu arada Anadolu'daki askerlerini çekmesini bilmişlerdir. Türkiye ile Amerika. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında siyasi ilişkiler aslında 2. Dünya Harbi'nden sonra başlamıştır. Bundan öncesi için Türk-Amerikan siyasi ilişkilerinden söz etmek pek mümkün değildir. Yalnız 1. Dünya Harbi'ne katılmakla ilk defa eski politika ilkelerini aşarak dünya meselelerine karışan Amerika'nın bu devrede siyasi bakımdan Türkiye'yi etkilediği de bir vakadır. Özellikle Başkan Wilson'un dünya barışı için ortaya attığı prensipler ve mütareke Monroe sonu Türkiye'sinde Amerika'ya bağlanan umutlar, Türkiye ile Amerika arasında bazı siyasi ilişkilere yol açacak nitelikte görülmüştür. Bu bakımdan milli mücadelenin ilk yıllarında Amerika'nın Türkiye hakkında yaptırdığı incelemeleri, Türkler ile temaslarını ve bütün bu olayların Türkiye'ye hangi yönlerden etkilediğini gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere Amerika, Başkan Monroe'nun doktrini uyarınca 1. Dünya Harbi'ne kadar geçen 100 yıllık devrede yalnızlık politikası gütmüş, dünya meselelerine karışmamış ve Avrupa devletlerinin Amerika kıtasına karışmalarını da önlemiştir. Bu süre içinde ancak kendi kıtasında gelişip kuvvetlenmeye ve uzak doğuda, Pasifik'te toprak edinerek emperyalist bir yayılmaya önem vermiştir. Bunun dışında ekonomik çıkarları için Avrupa memleketleriyle ve bu arada Türkiye ile bir takım siyasi ilişkiler kurmaktan da geri kalmamıştı. Bundan dolayıdır ki 1830 yılında başlayan Türk-Amerikan ilişkileri sömürgeci Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile kurdukları ekonomik ilişkiden farklı olmamıştı. Türkiye ile Amerika arasında yapılan ilk ticaret anlaşmasının birinci maddesine göre Amerikan tüccarlarına ve ticaret gemilerine en çok müsaadeye layık devlet kaydından ve dördüncü maddeye göre de Osmanlı ülkelerinde bulunan Amerikan vatandaşlarına kapitülasyon imtiyazlarından faydalanma hakkı tanınmıştı. Bu devrede Amerika ayrıca Osmanlı ülkelerinde yoğun bir kültür faaliyetine de girişmişti. Birçok yerlerde Amerikan misyonerlerince yönetilen kültür kurumları kurulmuştur. İstanbul'da Robert Kolej 1866, Amerikan Kız Koleji 1890, Lübnan'da Beyrut Koleji ile İzmir, Samsun, Merzifon, Kayseri ve Mersin'de açılan Amerikan okulları gibi. Gerek ticaret gerek kültür alanında kurulan bu ilk ilişkiler başından beri normal bir düzen içinde yürümemiştir. İki devlet arasında devamlı anlaşmazlıklara ve çekişmelere yol açan ticaret anlaşmaları ve kültür kurumları Amerika için vazgeçilmez menfaatler olarak kabul edilmekteydi. Dipnot: Bu durum Cumhuriyet devrinde de değişmemiş, iki memleket arasındaki ilişkiler İkinci Dünya Harbi'ne kadar zaman zaman çekişmeli ve genellikle zayıf bir şekilde devam etmiştir. Lozan'dan sonra bile Amerika, Türkiye'deki çıkarlarından vazgeçmek istememiş ve kapitülasyonların kaldırılmasına karşı büyük tepki göstermiştir. 1917 Nisan ayında İtilaf Devletleri yanında harbe katılmak zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye harp ilan etmemiş, yalnız ilişkilerini kesmekle yetinmişti. Amerika'nın siyasi bakımından Türkiye ile ilgilenmesi işte bundan sonra başlar. Amerika'nın 1918-1920 yıllarında Türkiye hakkındaki görüşü kesin ve açık değildir. Dünya meselelerine ilk defa karıştığı için bu konudaki bilgisizliği ve tecrübesizliği sebebiyle Türkiye meselelerine de yabancıydı. Dünya politikasına yeni yeni akıl erdirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu devrede Türkiye hakkındaki düşünceleri aşağıda görüleceği üzere birbirini tutmayan değişik şekiller arz etmektedir. 1. Başkan Wilson'un görüşü. Ülkücü bir barışsever olarak tanınan Wilson, Avrupa kıtasındaki çatışmaları önlemek için gerek harpten önce gerekse harp başladıktan sonra bir takım gayretler sarf etmişti. Başkan Wilson, Almanya'nın tahrikleri üzerine harbe katılmak zorunda kaldığı halde barışseverliğinden bir şey kaybetmemişti. 8 Ocak 1918 tarihinde ileri sürdüğü 14 maddelik barış programından başka 11 Şubat 1918'de Amerika Kongresi'nde, 4 Temmuz 1918'de Washington'ın mezarı başında, 27 Eylül 1918'de New York'ta Metropolitan Opera'da söylediği nutuklarla dünyaya yeni ve adil bir düzen vaat etmekteydi. Barış programının Osmanlı İmparatorluğu'nu ilgilendiren 12. maddesi uygulandığı takdirde imparatorluğun Türk olan kısımlarına dokunulmayacak fakat Türk boyunduruğuna bağlı bulunan diğer milletlerin kesin güvenlik içinde varlıklarını korumak ve inkişaflarını sağlamak imkanları güvence altına alınacaktı. Ayrıca bütün milletlerin ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmeleri şart koşuluyordu. Türklerin misak-ı milli ile formüle ettikleri istekleri bu görüşe tamamen uygun olduğu halde Wilson, Paris Barış Konferansı'nda çeşitli etkiler altında kalarak kendi prensiplerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Wilson'u böyle bir çelişmeye düşüren sebeplerin başında konferansa Lloyd George'un hakim olması, Venizelos'un kurnazlığı ve daha önemlisi kendisini cemiyeti akvam çalışmalarına kaptırması gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Konferansı'ndaki tam yetkili murahası ve başkanın en yakın adamı olan Albay House, Wilson'un cemiyeti akvam tutkusunu anılarında şöyle belirtiyor. Cemiyeti akvam sözleşmesini bir sonuca erdirmek derdi. Başkanın günlerini belirli biçimde işgal etmiyor idiyse de bütün gücü, aklı ve fikri hep bu doğrultudaydı. Wilson cemiyet ile ilgili meselelerle o kadar uğraşıyordu ki öbür meseleler onun için ikinci derecede önem taşıyordu. Dipnot: Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eserleri, Ankara 1963, sayfa 318. Yine Albay House'un yazdığına göre barış konferansındaki Avrupalılar Wilson'un cemiyeti akvam meselelerine karşı duyduğu zaafın farkındaydılar ve bu yüzden ona karşı koymalarında bundan faydalanıyorlardı. Wilson'da daha önemli saydığı amacın ulaşma hesapları arasında farkında olmadan İngiltere ve Fransızlara karşı kendi prensiplerini feda etmişti. 2. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı uzmanları tarafından 1919 yılı başında hazırlanıp Paris'te bulunan Başkan Wilson'a verilen bir muhtırada Türkiye'nin taksimi tavsiye edilmekteydi. Tavsiye olunan plana göre A. Trakya'da Midye-Enes çizgisinden Sakarya Nehri'ne kadar olan ve Boğazları içine alan bölgede cemiyet akvam misak hükümlerine göre milletler arası statüye bağlı bir devlet kurulmalıdır. Dipnot: Kurulması düşünülen bu devlet, o devrin siyasi literatüründe İstanbul Devleti diye anılmıştır. B. Doğu Anadolu'da büyük bir devletin himayesi altında bir Ermeni devleti kurulmalıdır. C. Orta Anadolu'da bağımsız bir Türkiye devletinin yaşamasına imkan bırakılmalıdır. 3. King Craney Komisyonu'nun görüşü. 1919 yılının yaz aylarında Amerika'nın Yakın Doğu Yüksek Mümessili Charles Craney'nin dahil bulunduğu bir komisyon, King Craney Komisyonu, Anadolu, Suriye ve Filistin'de bir inceleme gezisi yaptıktan sonra Boğazlar bölgesinde kurulması düşünülen devlet ile Ermenistan da dahil olmak üzere bütün Türkiye'nin Amerikan mandası altına alınması görüşünü tavsiye etmiştir. 4. Herbert heyetinin görüşü. 1919 sonbaharında kalabalık bir heyet ile Anadolu'yu ve Ermenistan'ı dolaşarak Ermeni ve Türk meselelerini inceleyen General Herbert, raporunda aşağı yukarı King Craney Komisyonu'nun görüşüne katılmıştır. Herbert'a göre Arap memleketleri hariç olmak üzere bütün Türkiye ve Ermenistan için bir tek devletin mandası gereklidir. Bu manda 5 yıllık olmalı, diğer büyük devletler hiçbir işe karışmamalı, hatta iktisadi ve mali müktesep haklar bile ortadan kaldırılmalı ve bütün amaç Anadolu'nun gelişmesini sağlamaktan ibaret olmalıdır. Fakat aşağıda görüleceği üzere General Herbert'un raporunda aynı zamanda mandal lehinde birçok deliller ileri sürülmekteydi. Dipnot, Profesör Doktor Supi Nuri İleri, Siyasi Tarih, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi yayınlarından, No. 25, İstanbul 1941, sayfa 385. Görülüyor ki milli mücadele başında Türk-Amerikan siyasi ilişkisi İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Türkiye ile olan ilişkilerine bir noktada benzememektedir. Bu emperyalist devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ülkelerinde ve Anadolu toprakları üzerinde bir takım menfaatler sağlamak amacındaydılar. Harp öncesinde ve harp içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bölüşülmesiyle ilgili anlaşmalar yapmışlardı. Başkan Wilson başlangıçta bu anlaşmaları tanımak istemediği gibi Amerika'nın Orta Doğu'da bir toprak isteği de yoktu. Amerika yalnız bu bölgedeki din ve kültür kurumlarını muhafaza etmek, boğazlardan serbest geçişi sağlamak ve ticari menfaatlerini korumak istiyordu. Fakat Paris'te barış konferansı çalışmaları başlayınca yukarıda da belirttiğimiz gibi Wilson barış prensiplerini bir kenara itmek zorunda kalmıştı. Konferans çalışmalarında başta Lloyd George olmak üzere Avrupa'nın kurt politikacıları Amerika'ya da Orta Doğu'da bir sorumluluk yüklemek gayretine düşmüşlerdi. Manda meselesi işte bu vesileyle önce Paris'te sonra sırasıyla İstanbul'da, Sivas'ta ve Washington'da konuşma ve tartışma konusu olmuştur. Bu kitabın birinci cildinde Türk aydınları arasında ve Sivas Kongresi'nde manda meselesi üzerinde yapılan tartışmaları nakletmiştik. Burada konuyu biraz daha açacağız. Emperyalist Avrupa devletlerine karşı Türkiye'de duyulan çekingenlik, milliyetçi Türk aydınlarına Türkiye'ye zararı dokunmayacak başka bir büyük devletten yardım sağlamayı telkin ediyordu. Bu bakımdan o sırada anti-emperyalist bir kişilikte görünen Sovyetler Rusyası ve Amerika üzerinde durulmuştur. Milliyetçi Türklerin Amerika'ya karşı büyük eğilim göstermeleri şu sebeplerden ileri gelmekteydi. 1. Başkan Wilson'un harp sonunda ortaya attığı adil barış formülleri ve nutukları harpten ve batmaktan kurtuluş için bir yol arayan Türk aydınlarında Amerika'ya karşı büyük bir hayranlık ve umut yaratmıştı. 2. Yalnız Uzak Doğu ve Pasifik'te toprak edinmiş bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da herhangi bir toprak isteğinde bulunmadığı için tehlikesiz görünmekteydi. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzak Doğu'daki müstemlekelerinde yerli halka karşı davranışları ve sömürgeci tutumları, Avrupalılarınkine benzemediğinden Amerika hayırsever ve dolayısıyla zararsız kabul edilmekteydi. Mustafa Kemal Paşa bile bu kanaatteydi. Nitekim 17 Temmuz 1921 günü Unite Telegraph muhabirine verdiği bir demeçte şöyle diyordu. Türkiye halkı Amerika'yı iyiliksever, insancıl ve hürriyet savunucusu vasıflarıyla tanır. Memleketimize yüklendiğimiz medeniyet ve ilerleme çalışmalarında en fazla Amerikan kaynaklarından istifade etmeyi arz ederiz. İngiltere'ye gelince milletimiz bu devletin istilacı emellerinden çekinmektedir. Dipnot, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara 1954, Cilt 3, sayfa 18. 4. Amerika'nın zenginliği ve harp içinde göze çarpan büyük gücü, fakir Türkiye'den alacak bir şey olmadığı fakat verecek çok şeyi bulunduğu inancını yaratmıştı. Mütareke devri İstanbul'unda faaliyet gösteren Amerikan çevrelerinden bazı kimselerin şahsi propagandaları da böyle bir inancın doğmasını ayrıca teşvik etmekteydi. Fakat manda kavramı üzerinde kimsenin kesin bir fikri yoktu. Manda tartışmaları vesilesiyle yazılan mektuplardan ve yapılan konuşmalardan anlaşılan bu gerçeği o devrin Sivas valisi Reşit Paşa daha çok açıklığa kavuşturmakta ve şöyle demektedir. Bu kelimenin açık olmak şartıyla nasıl bir mana ifade ettiği bugün bile, şu satırların yazıldığı tarihteki 12 yıl olmuştur, anlaşılamamıştır. Evvelce Fransızca bilenlerimiz mandat ve valilik manasında kullanırlardı. Halkımız da mandat ve poste değişini bilirlerdi. Lakin devletler hukuku alimlerimiz dahi devlet şekilleri arasında bir mandat tarzı bulunduğunu duymuş ve öğrenmiş değillerdi. Onlarca ve herkesçe devlet ya bağımsız ya himaye altında olurdu. Eski devirlerde himayeciliğin bir çeşidi daha vardı ki ona protektorat deniliyordu. Dipnot, Reşit Paşa'nın Hatıraları, İstanbul 1940, sayfa 129. Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ile görüşen General Herbert da Türklerin manda hakkında doğru dürüst bir şey bilmediklerinin farkına varmış ve raporunda Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine anlattıklarından bahsederken, özet olarak maksat Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü tarafsız bir büyük devlet ve hepsine tercihan Amerika Devleti'nin koruyuculuğu altında muhafaza etmek olduğunu söyledi. Topladıkları kongrede verdikleri karar Cumhuriyetimize telgrafla bildirmiş ve Senato tarafından buraya bir inceleme heyeti gönderilmesi rica edilmiştir. Lakin onların manda hakkındaki fikirleri bizimki gibi değildir. Onlar bunu yalnız bir büyük kardeşin nasihatı veya yardımı gibi düşünüyorlar. İç idareye veya dış münasebetlere hiç müdahale etmemek üzere hafif bir ağabeylik üstünlüğünü tanımak istiyorlar. Dipnot, Rauf Orbay'ın Hatıraları, Yakın Tarihimiz Dergisi, İstanbul 1962, Cilt 3, sayfa 179. General Herbert, manda konusundaki Türk görüşünü fark ettikten sonra Mustafa Kemal Paşa'ya şu sözleri söylemiştir. Kendi mevkini bilen hiçbir devletin eline tam yetki ve güç almadan iç ve dış idarelerini düzeltmek ve yürütmek sorumluluğunu kabul edemez. Dipnot: Rauf Orbay'ın Hatıraları, Yakın Tarihimiz Dergisi, İstanbul 1962, Cilt 3, Sayfa 179.
Ayrım sonu.